Ayrım 17, sayfa 192. Ey bu ülkenin namuslu, haysiyetli, şerefli ve vicdanlı insanları! Namus, haysiyet, şeref ve vicdan, genel ahlak ve meslek ahlakı kurallarına göre değerlendirilen, insanın hem başkalarının hem de kendi gözündeki yerini belirleyen kavramlardır. Emirle veya çıkarı için inandığının tersine oy veren politikacı, emirle veya çıkarı için suç olduğuna inandığı halde dava açan, gerekmediği halde tutuklama isteyen ve yapan, insanları haksız yere hapse atan, cezalandıran, özgürlüklerinden mahrum eden adalet mensubu. Emirle veya çıkarı için gerçeklere aykırı yalan haber yazan, manşet atan, yorum yapan, insanların kişiliklerini haksız yere karalayan, efendilerini göklere çıkaran medya mensubu. Namussuzdur, haysiyetsizdir, şerefsizdir, vicdansızdır. Ben her zaman insanların asgari ahlak sahibi olduklarına, politikacıların, adalet mensuplarının ve medya çalışanlarının da meslek ahlaklarına asgari ölçüde bağlı olduklarına inandım. Hala da inanıyorum. Ama çevreme baktığımda topluma en üst düzeyde hizmet etme mesleği olan politikacılar arasına, hepimizin güvencesi olan canımızı, malımızı, özgürlüğümüzü, devlete ve başkalarına karşı koruyan adalet mensupları arasına, görevi topluma doğru haber ve bilgi vermek olan medya mensupları arasına, namussuz, haysiyetsiz, şerefsiz ve vicdansız olanların da sığdığını, bu nedenle de toplumda siyasete, adalete ve medyaya güvenin azalmakta olduğunu gözlemliyor ve hem toplum hem de bu meslekler adına çok kaygı duyuyorum. Namussuzlar, haysiyetsizler, şerefsizler, vicdansızlar, genel ahlak ve meslek ahlakına karşı olarak neler yaptıklarını bildikleri için korkaktırlar. Hemen birbirleriyle ittifak eder, güçlerini birleştirirler. Namuslu, haysiyetli, şerefli ve vicdanlı olanlar ise korkusuzdurlar. Bu nedenle yalnızdırlar. İttifak aramazlar, güç birliğine gitmezler ve böylece zayıf kalırlar. Ey bu ülkenin namuslu, haysiyetli, şerefli, vicdanlı politikacıları, adalet mensupları ve medya çalışanları, birleşiniz. Kaybedecek namusunuz, haysiyetiniz, şerefiniz, vicdanınız, mesleğiniz, kişiliğiniz, kısacası tüm bir yaşamınız var. Sevgili okurlarım, bu satırları önceki akşam Halk TV'de büyük ilgiyle izlenen Halk Arenası'nın konukları arasında yer alan dünyaca saygın toplum bilinci yazar Profesör Doktor Emre Kongar'ın Tarihimizle Yüzleşmek adlı kitabından alıntıladım. Genişletilmiş baskısı yeni çıkan bu başyapıtı okumanızı içtenlikle öneriyorum. Zira kitabın her satırı yukarıda okuduklarınız gibi alkışı hak eden bilgi, birikim ve tespitleri içeriyor. Türkiye terörist şovmen Beyaz'ı konuşurken canlı bomba İstanbul'un göbeğinde katliam yaptı. İktidarın devleti çökme noktasına getirdiği ülkemizde AK Parti önde gelenlerinin verdiği işaretle yargı, yandaş medya ve sosyal medya trolleri televizyon şovunda bugüne kadar hiç suya sabuna dokunmayan Beyazıt Öztürk'ü teröristlikle suçlayıp linç etmekle uğraşırken terör korkunç yüzünü İstanbul'un göbeğinde Sultanahmet Meydanı'nda gösterdi. Bu satırların yazıldığı saatlerde valilik 10 turistin hayatını kaybettiği ve 15'inin de yaralandığını açıklamıştı. Ayrıca her terör saldırısından ve katliamdan sonra yapıldığı gibi yayın yasağı da getirilmişti. Belli ki dış basında IŞİD tarafından yapıldığı öne sürülen saldırı tüm dünyada birinci haber olup lanetlenirken ülkemizdeki bir avuç bağımsız medya kuruluşunun bu korkunç olayın ardındaki gerçekleri ve ihmalleri sorgulaması istenmiyordu. O nedenle terörün her türlüsünü telin ederek toplumumuzu hedef alan bir başka teröre geçelim ve yasa dışı kumar terörüyle ilgili çarpıcı dosyamızı açıklayalım. CHP İzmir Milletvekili benim basın özgürlüğü için verdiğim mücadele nedeniyle günümüzün Hasan Tahsin'i dediğim Atilla Serter, Meclisteki görevine de hızlı bir başlangıç yaptı. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyesi olan Sertel, ayağının tozuyla yasak olmasına rağmen iktidarın internet üzerinden yasa dışı kumar oynatan siteleri göz yumduğunu ortaya çıkardı. Sevgili okurlarım, bilindiği gibi ülkemizde Milli Piyango'nun denetimi ve izni dışında her türlü bahis ve talih oyunlarının oynanması yasak. Aksi takdirde yasalarımız hem oynatanlar hem de oynayanlar hakkında hapis cezaları öngörüyor. Yasalar suç işlendiğinin tespiti halinde bu yayınlara erişimin engellenmesi yetkisine de mahkeme kararına gerek kalmaksızın TİB'e veriyor. Ancak Sayıştay raporlarında TİB'in Milli Piyango İdaresince kendisine bildirilen sitelerden birçoğunu kapatmadığı görülüyor. Bu da zihinlere iktidarın yönetimindeki kurumlardan biri olan TİB, ülkemizdeki yasa dışı kumara göz mü yumuyor sorusunu getiriyor. Ayrıca kara para aklama başta olmak üzere ülke ekonomisine ciddi zararlar veren bu sitelerin kapatılmaması, iktidar eliyle yasa dışı kumar oynanmasına ön ayak olmak ve göz yummak anlamına da geliyor. O zaman da şu soruları sormak gerekiyor. Yasa dışı oluşan büyük pastadan kimler pay alıyor? Yasa dışı kumar yoluyla kara paradan nem alanlar arasında AK Parti'den birileri ve onlara bağlı bazı bürokratlar bulunuyor mu? Atilla Sertel çarpıcı iddialarını Sayıştay raporlarında yer alan tablo ve rakamlara dayandırıyor. Örneğin Milli Piyango İdaresi 2009 yılından itibaren 2015 yılına kadar toplam 2163 yasa dışı bahis ve kumar oynatan site tespit ederek TİB'e bildirmiş. Ama gelin görün ki TİB bunlardan sadece 469'unu kapatmış veya erişimini engellemiş. Geriye kalan büyük çoğunluk ise yasa dışı kumar oynatmaya rahatlıkla devam etmiş. Bunu gören kara paracılar da kumar oynatan site sayısını çığ gibi büyütmüşler. Atilla Sertel, yasa dışı bahis ve kumar oynatan sitelerin ülke ekonomisine verdiği zararın en az 1 milyar lira olduğunu öne sürüyor. Bu iddiasını da Spor Toto Teşkilat Başkanı Muharrem Kasapoğlu'nun Ocak 2014 tarihinde yaptığı Türkiye'de illegal bahis sektörünün yıllık hacminin 1 milyar lira olduğu yönündeki açıklamasına dayandırıyor. Milli Piyango İdaresi'nin 2014 yılında devlet bütçesine dolaylı ve direkt olarak 1 milyar lira katkı sağladığı düşünüldüğünde yasal olmayan sitelerde dönen kayıt dışı paranın bunun çok üzerinde olduğu ortaya çıkıyor. Böylece birilerinin devletin kasasından dolaylı yollardan para çaldığı ve buna karşın devlet kurumlarının bu hırsızlığa göz yumduğu anlaşılıyor. CHP İzmir Milletvekili Sertel'e göre yasa dışı kumar veya bahis sektörü sadece ülke ekonomisine zarar vermekle kalmıyor, manen büyük tahribata da yol açıyor. Zira bahis oynatan sitelere girişte yaş denetimi olmadığı için 18 yaşından küçük çocuklar da rahatlıkla girip bahis oynayabiliyorlar. Sevgili okurlarım, geçmişteki uygulamalara dayanarak CHP'nin mücadeleci ve cesur milletvekili Atilla Sertel'in bu çarpıcı tespitlerinin AK Parti iktidarını harekete geçirmesini ve sorumlulara yasal işlem yapılmasını beklemiyorum. Ama yasa dışı kumar teröründen söz ettiğimiz için Sertel ve benim hakkımda terörist suçlamasıyla soruşturma açılırsa şaşırmayacağınızı belirtiyorum. Çünkü şovmenleri teröristlikle yaftalayarak, katliamlara yayın yasağı getirerek terörle mücadele edileceğini düşünebilen bir zihniyet yönetiyor ülkeyi. Saçları hiç okşanmamış çocuklar. Ayrıntılı aramadan geçip cezaevine girdiğinizde hemen sağ tarafta karşınıza otellerdeki suite odaları andıran bir bölüm çıkıyor. Burası çift kişilik yatağı, oturma takımları ve televizyonu olan büyükçe bir odayla yatak, banyo ve tuvaletin bulunduğu daha küçük bir mekandan oluşuyor. Adına ödül odası deniyor. Disiplin kurallarına uyan, kurslara düzenli katılarak örnek davranışlar sergileyen tutuklu çocuk ve gençler ayda bir kez anne ve babalarıyla ödül odasında 24 saat süreyle baş başa kalabiliyorlar. Çünkü bu çocukların ailelerince ziyaret edilmeleri çok önemli. Örneğin geçenlerde açık görüşme saatinin sonunda ziyaretçiler cezaevini terk ederken savcı hanım küçük bir kız çocuğunun hüngür hüngür ağladığını görünce yanına gitti. Saçlarını okşayarak neden ağladığını sordu. Kız içini çekerek abime dokunamadım deyince iki çocuk annesi savcımız kızın elini tutarak tekrar içeri götürdü. Ağabeyiyle istediği kadar görüşme iznini alan çocuğun yüzünde o anda beliren mutluluk ifadesini sözcüklerle anlatamam. Ama ne yazık ki hiç ziyaretçisi olmayan tutuklu çocuklar da var. Hem de çok var. Böyle bir ziyaret sırasında şirin mi şirin bir tutuklu çocukla tanıştım. Henüz 13 yaşındaymış. Ağabeyi de tutukluymuş. Öylesine sempatik ki 10 dakika konuşsanız kalbinize sokmak istersiniz. Sohbetimiz sonrasında müdüre çocuğun suçunu sordum. Hangi birini anlatayım ki dedi. Meğer 190 dosyası varmış. Ayrıca abiyle birlikte silahlı soygundan yargılanıyorlarmış. 12-18 ve 18-21 yaş grubundaki tutuklu çocuk ve gençler buraya geldiklerinde hemen ihtiyaç odasına alınıyor. Odada savcı ve müdürün çabaları sonucunda ünlü firmaların bağışladığı çeşitli giyim ve spor malzemeleri bulunuyor. Tutuklular yırtık ayakkabılarını ve giysilerini burada bırakıp tepeden tırnağa giydiriliyor. Kendilerine ayrıca birer çift spor ayakkabısı hediye ediliyor. Savcı hanım ve müdür bey buraya atandıklarında çocukların çoğu çıplak ayakla ya da günlük ayakkabılarıyla top oynuyorlarmış. Müdür farkındalık yaratmak amacıyla hemen bir turnuva düzenlemiş. Final günü de çevredeki kamu yetkililerini ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini davet etmiş. İşçilerinden biri ama bu çocukların spor ayakkabıları yok deyince müdür ben sizi maç izlemek için değil bu gerçeğin farkına varmanız için davet ettim cevabını vermiş. Mesajı alan gönüllüler el ele vererek ihtiyaç odasını tepeleme doldurmuşlar. Cezaevlerinde zaman zaman tiyatro toplulukları gider. Bir cezaevinin kendi tiyatro grubu da var. Hatta savcı hanımın ifadesine göre tutuklu çocuk ve gençlerin sahne performansları profesyonelle yarışacak düzeydeymiş. Son oyunda onu dakikalarca güldüren bu çocuklardan biri benden kitap istedi. Tabii götürdüm. İmzalarken hangi suçlamayla cezaevinde bulunduğunu sordum. Cinayet abi dedi. Şaşırmıştım. Konuyu değiştirebilmek amacıyla aynı oyunda rol alan arkadaşlarıyla sohbete başladım. Meğer o da babası ve abiyle birlikte iki kişiyi öldürmekten yargılanıyormuş. İfadeleri öylesine derli toplu ve mantıklıydı ki merak edip eğitim durumunu sordum. Cezaevinden iki üniversiteye devam ediyormuş ama onun hedefinde bunlara ilaveten mühendislik okumak varmış. Halen 301 çocuk ve genç tutuklunun bulunduğu cezaevi her biri 272 metrekarelik 36 üniteden oluşuyor. Yani toplam kapasitesi 360 kişi. Kameralar yatma bölümleri dışında kalan tüm alanları 24 saat süreyle kontrol ediyor. İçeridekilerin %80'i dağılmış ailelerin çocukları. Çoğu adeta yazgı gibi içinde doğup büyüdükleri kültürün tutsağı olmaktan kurtulamamışlar. Hırsızlık ve gasp en çok işledikleri suçlar. Bazılarının kolları jilet kesiği izleriyle dolu. Bunlar genellikle anne ve babalarınca saçı hiç okşanmamış, sevgi ve şefkatle kucaklanmamış insan oldukları unutulmuş ve unutturulmuş çocuklar. Halk Eğitim Merkezi uzmanlarınca okuma yazma, bilgisayar kullanımı, resim vitray, seramik, diksiyon, halk oyunları, gitar, bilardo ve masa tenisi kursları veriliyor. Ayrıca futbol sahasında sık sık turnuvalar düzenleniyor ve vücut geliştirme çalışmaları yaptırılıyor. Böylece tutuklu çocuk ve gençlerin burada yaşadıkları cezalandırma sürecini insan onuruna yaraşır biçimde geçirip bunun da etkisiyle topluma yeniden kazandırılmaları amaçlanıyor. Ama nereye kadar? Savcı hanıma ve müdüre veda ederek özgürlüklerine kavuşanlar cezaevinin arkalarını dönüp tek başlarına geleceğe yürüdükleri, onların yeniden suç işlemelerini önleyecek, sorunlarının çözümünde yardımcı olabilecek bir takip sistemi yok ki. Çıkıyorlar ve arkalarına bile bakmadan toplumumuzun yarınlarına doğru gidiyorlar. Sevgili okurlarım, burası neresi biliyor musunuz? Bir süre önce tecavüz ve işkence iddialarıyla gündeme gelerek Türkiye'yi sarsan İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu, yani halk arasındaki adıyla Şakran Çocuk Cezaevi. Okuduklarınızı kendisine çok güvendiğim bir sivil toplum gönüllüsü dostumdan dinledim. Sık sık oraya gidiyor ve elinden geldiğince hizmet sunuyor. Anlattığına göre bir yıl kadar önce yönetim değişmiş. Yeni savcı Güneş Okur ve müdür Vural Temur el ele verip devrim gibi bir değişim yaratmışlar. Böylece saçları hiç okşanmamış çocukların hem insan hem de yarınlarımız olduğunu herkese hatırlatmışlar. Darısı insanların ve insanlığın unutulduğu diğer zindanların başına. 8 yaşındaki kız çocuğunu köle pazarında satanlar insan olabilir mi? O görüntüler önceki akşam Ayşenur Arslan ve Hüsnü Mahalli'nin Halk TV'de yayınlanan Maniki Dünya programında ekrana geldiğinde kanım dondu. Gözlerime inanamadım, dehşete kapıldım. IŞİD terör örgütü tarafından çekilen görüntülerde ailesinden silah zoruyla koparılıp Müslüman yapılan 7-8 yaşlarındaki Ezidi kız çocuğu kameralar önünde satılıyor. Küçük kız kendisine ezberletilen bazı duaları okuduktan, böylece Müslüman olduğunu kanıtladıktan sonra köle pazarının sunucusu açık arttırmayı başlatıyor. Daha çok para verenin evlenmek üzere oyun çağındaki çocukları satın alabildiği pazardaki talipler gülüşmeler içinde fiyat arttırırken zavallı kız kendini tutamayıp ağlamaya başlıyor. İşte orada koptum. Masum bir çocuğa yaşatılan bu eşi görülmedik vahşet ve sapıklık karşısında ne diyebileceğimi bilemedim. İçimden geçenleri dile getirmekte bildiğim tüm sözcüklerin yetersiz kalacağını hissettim. İnsanlıktan çıkmış bu yaratıklara ve onları destekleyen lanetler yağdırdım. Birleşmiş Milletler'in verdiği rakama göre şu anda IŞİD'in elinde 3500 satılık ezidi kölenin bulunduğunu da yine Maniki Dünya'yı seyrederken öğrendim. Dünkü yazımda CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin iki sosyal medya mesajından yola çıkarak dikkatlerinizi IŞİD katliamlarının hemen sonrasında, hatta daha ambulans bile olay yerine gitmeden getirilen yayın yasaklarına çekmiştim. Muharrem İnce o mesajlarda PKK'nın da asker ve polislerimizi şehit eden, masum insanların canına kıyan bir terör örgütü olduğunu belirtiyor. Ancak onun eylemlerinden sonra yayın yasağı getirilmemesini manidar buluyor. Yazımın yayınlanmasından sonra CHP Trabzon Milletvekili Haluk Peşken'den bir ileti aldım. Deneyimli ve birikimli bir hukukçu olan Pekşen'e göre IŞİD katliamlarından hemen sonra yayın yasağı getirilmesinin çok önemli bir nedeni var. Gelecekte uluslararası yargı önünde hesap verme korkusu. İşte o çarpıcı iddia, 7 Haziran sonrasında gelişen olaylar, AK Parti iktidarının PKK ve IŞİD terör örgütleriyle içerisine girdiği ilişkiler sarmalı hakkında önemli ipuçları vermektedir. Özellikle IŞİD terör örgütüyle ilgili uygulamalar, AK Parti iktidarının büyük bir endişe ve panik içerisinde olduğunu da göstermektedir. Suruç, Ankara, Sultanahmet katliamlarının hemen ardından süratle uygulamaya konulan yayın yasağı kararı son derece dikkatle değerlendirilmelidir. PKK terör örgütü eylemlerine karşı yürütülen adli soruşturmalarda herhangi bir yayın yasağı getirilmezken, IŞİD terör örgütü eylemleri hakkında yürütülen soruşturmalara hızla yayın yasağı getirilmesi, işin ucunun AK Parti iktidarını uluslararası mahkemelere taşıyabileceği endişesinden kaynaklanmaktadır. Esasen yayın yasağının AK Parti iktidarı hakkında dile getirilen IŞİD iddialarının ortaya çıkarılmasını engellemeye yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Suruç ve Ankara katliamında olduğu gibi Sultanahmet katliamı soruşturmasında da hiçbir ilerleme kaydedilmemesinin söz konusu olamayacağı açıktır. Zira sorulması gereken sorular ve ardından alınacak yanıtlar olup biten birçok şeyin ucunun AK Parti iktidarına dayanacağını göstermektedir. Bu durumda soruların sorulmaması ve soruşturmaların ilerlememesi için ihtiyaç duyulan yasal kılıf yayın yasağıdır. Sevgili okurlarım, kitlesel katliam yapan, insanları diri diri yakan, yol ortasında kafalarını kesen, kalbini çıkarıp yiyen, 8 yaşındaki kız çocuğunu seks kölesi olarak satabilen bu vahşi yaratıklardan hesap sormayanlar, tarih önünde insanlık suçlusu olarak yargılanmaktan kurtulamazlar. Mustafa Koç. Koç ailesini, merhum Vehbi Koç'un hayatını ekrana getirdiğim İşte Hayatınız programını hazırlarken onun ayrıntılı anlatımıyla tanıdım. Ölünceye kadar dostluğumun devam ettiği Koç Holding'in kurucusu ve her şeyi olan Vehbi Bey'den de çok şey öğrendim. Örneğin arkadaşlarının eğlenceden döndükleri saatlerde işe gittiğini söylediğinde her ünün haklı bir nedene dayandığını ve çalışmadan hiçbir kalıcı başarı sağlanamayacağını bir kez daha anladım. Vehbi Bey çocuklarını ve torunlarını da bu anlayış doğrultusunda yetiştirmişti. Torunları Mustafa, Ömer ve Ali, babaları Rahmi Koç'tan Vehbi Bey'in emaneti olan bayrağı bu eğitim ve bilinçle devralmışlardı. Koç ailesi Türk sanayisinde önderlik ve vergi ödemede rol modellik yapmakla kalmamış, maddi imkanı bulunmayan gençlere çağdaş eğitimin kapılarını açarak alkışlanacak bir sorumluluk üstlenmiştir. Koç ailesinin bireyleri, merhum Vehbi Bey'in vasiyet ettiği gibi Atatürk'e, onun devrimlerine, laikliğe ve cumhuriyete gönülden bağlıdırlar. AK Parti iktidarında uğradıkları saldırıların nedeni işte bu bağlılıktır. Mustafa ve Ali Koç ayrıca Fenerbahçe'yi ve Aziz Yıldırım'ı hedef alan 3 Temmuz kumpas ve iftira sürecinde geldikleri dik duruşla da camianın moral ve güven kaynağı oldular. Çok genç sayılabilecek yaşta aramızdan ayrılan Mustafa Koç'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine, Koç topluluğu çalışanlarına, iş dünyamıza ve Fenerbahçe camiasına sabır ve başsağlığı dilerim. Türkiye Darül Harp yani kafir ülke mi? Biliyorsunuz AK Parti yasalardan şehit ve gazi sözcüklerini çıkardı. Şehit yerine vazife ölümü, gazi yerine de vazife malulü deyimlerini getirdi. Eskiden gazilerin kimlik kartlarında gazi, şehit eşlerinkinde şehit eşi, anne ve babalarının kartlarında ise şehit annesi veya şehit babası yazardı. AK Parti bunları da kaldırdı. Yetmedi, yeni sağlık uygulamasıyla uzuv kaybına uğrayanlara takılan protez ve ortezlere sınırlama getirdi. Gazilerimiz emeklilik haklarında kayıplara uğratıldı. Ayrıca bazı gaziler ilaç katkı payı ödemek zorunda bırakıldı. Peki neden? Gittikleri şehit cenazelerinde bol bol şehit sözcüğünü kullanan iktidar mensupları niçin bu uygulamaya gitmek durumunda kaldı? Bilemem. Meclisteki milletvekillerinin çoğunun da bildiğini sanmam. Bazı yandaş televizyon kanalları ile internetteki din alimlerine bakarsanız şeriat uygulanmayan ülkeler Darül Harp yani kafir ülkesi sayılıyor. Onlara göre şehitlik ve gazilik ancak Darül Harp olan bir ülkeyi İslam ülkesine dönüştürmek amacıyla yapılan savaşta kazanılan rütbeler oluyor. Bunun dışındaki savaşlarda ölenler şehit, yaralananlar da gazi sayılmıyor. Cihatçı teröristler o nedenle Suriye'ye akın ediyor. Lafı Türkiye'nin Darül Harp olduğuna getiren bu alimler, PKK'lı teröristlerle savaşırken ölen veya yaralanan polis ve subaylarımızın şehit veya gazi olamayacağını söylemeye bile cüret edebiliyorlar. Haber peşinde koşan gazeteciler, dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanırken, vatan uğruna şehit düşen gencecik evlatlarımıza dil uzatan bu hainlere kimse dokunmuyor. Dokunmayı bırakın, bazıları baş tacı bile yapabiliyor. Sözüm tüm vatansever milletvekillerine. Daha önceki gün ve dün Diyarbakır'dan gelen şehit haberleri yüreklerimizi kor gibi yaktı. İşi gücü bırakın da el ele verip şehitlerimizin kemiklerini sızlatan bu yasayı kaldırın. Fotoğraf Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın stratejik ortağımız Suudi Arabistan'ı ziyaretlerinde çekilmiş. Kral Salman bin Abdülaziz bir yanına Türkiye Cumhuriyeti Başkanı'nı, diğer yanına da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanını hem de tatbikat üniformasıyla oturtmuş olmaktan pek memnun görünüyor. Osmanlı'yı sırtından hançerleyen, Cumhuriyeti ve kurucusu Büyük Önder Atatürk'ü hiç sevmediği bilinen, Vahbali'yi yayma uğruna terör örgütlerini destekleyen, Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren Suudların kralı bu kompozisyondan memnun olmasın da ne yapsın? Çünkü tüm dünyaya koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun askeri bizimle birlikte hareket ediyor mesajını veriyor. Karaya dikkatle bakıldığında tek huzursuz kişinin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar olduğu görülüyor. Hulusi Paşa diğerleri gibi gülmüyor. Tam tersine oturmuş biçiminden ve yüz ifadelerinden sıkıntılı olduğu hemen fark ediliyor. Davutoğlu Akar'ın Riyad heyetinde niçin yer aldığı sorusuna şu cevabı veriyor. Bu doğal kabul edilmesi gereken bir husus. Cumhurbaşkanımızın son ziyaretinde Suudi Arabistan ile yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi mekanizması kurulmasına karar verildi. O nedenle Genelkurmay Başkanımızın olmasını istedim. Daha önce bu kararı aldık. Bundan sonra da Genelkurmay Başkanımız bu tür toplantılara katılacak. Bunu olağanüstü bir gelişme olarak görmemek lazım. Anlaşılan bundan böyle Genelkurmay Başkanı'nı Suudlu mevkidaşıyla sık sık bir arada göreceğiz. O halde biz de bu işbirliğine bir katkıda bulunalım. Büyük soruşturmacı gazeteci, aynı zamanda katıksız bir vatansever ve Cumhuriyet sevdalısı olan merhum Uğur Mumcu'nun İslamcı örgüt Rabıta hakkında araştırmasıyla ödül aldığı 1987 yılı Sedat Simavi Vakfı ödül törenindeki konuşmasından bir özet sunalım. Rabıta yazı dizisinde dinsel akımların yurt dışındaki merkezlerini, bağlantılarını ve ilişkilerini vurgulamaya çalıştım. Bu yazı dizisi gericiliğin devlet içindeki odaklarını ortaya çıkardı. Sanırım bu yüzden hışım çekti. İleride bu gericiliği ve para kaynaklarını daha net ve daha geniş biçimde ortaya koyacağımı umuyorum. İslam finans kurumları Türkiye'ye yeni yeni geliyorlar. Aslında Rabıta yayınının devlet katında yarattığı çalkantı Atatürkçülüğün inkarıdır. Türkiye'de bugün yurt dışından maddi yardım alan İslamcı akımlar cirit atıyor. Bunu daha net, daha açık, isim isim açıklayacağım. Hangi siyasal gücün içinde bulunduklarını, hangi sermaye gruplarında ve hangi yayın organlarının arkasında olduklarını kanıtlamaya çalışıyorum. Mumcu 8 Nisan 1988 tarihli köşe yazısında da Suudların Rabıta'nın faaliyetleriyle neyi hedeflediğini çok net biçimde açıklıyor. İslamcı ve Amerikancı akımların bugün için birleştikleri iki adres var. Bu adreslerden biri Rabıta, öteki de CIA'dir. Rabıta ve CIA bu gibi konularda iç içe, yan yana ve omuz omuzadır. Rabıta halifeliğini Suudi kralının yapacağı bir İslam enternasyonalizmi peşindedir. Fotoğrafta Orgeneral Hulusi Akar'ın yüzüne yansıyan sıkıntının nedeni şimdi daha iyi anlaşılıyor değil mi? 17. ayrımın sonu sayfa 203.